Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla Erkam Radyo'da bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili dostlarımızı, kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlayarak programımıza başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize olsun sevgili dinleyenlerimiz, değerli kitap dostları. Bu haftada sizin için hazırlamış olduğumuz yine güzel kitapları ve güzel konuları inşallah aktarmaya, takdim etmeye gayret göstereceğiz. Çok hızlı bir gündemle zaman zaman karşı karşıya kalıyoruz. Gündem hızlı değişiyor. Gerek ülkemiz içerisinde, gerekse dünya genelinde siyasi gündemler, ekonomik gündemler ve sosyolojik gündemler çok hızlı değişebiliyor. Bütün bu gündemlerin arasında yine kitapla olan irtibatımızı, bağımızı, bağlantımızı diri tutmak, canlı tutmak ve sürekli tutma adına programımızda inşallah sizlere dilimizin döndüğünce bazı kitapları hatırlatma gayreti içerisinde oluyoruz. Elbette ki Müslüman bir fert olarak dünyada yaşanan hadiselere kayıtsız kalmama adına neler olup bittiğini de okumak durumundayız. Doğru okumalar yapmak durumundayız sevgili dinleyenlerimiz. Bunun için de doğru kaynaklardan beslenmek gerekiyor. Zira her kulağımıza gelen haberin doğru olmadığını, olamayacağını ve mutlaka o haberin aslını araştırabilme durumunda ve doğrunun ve yanlışın ne olduğunu ayırt edebilecek bir idrak seviyesine ulaşma noktasında da bir gayretin içerisinde olmamız gerekiyor. Dünya genelinde gerçekten baktığımızda zaman zaman insanı hayrete düşüren olaylar görüyoruz. Mesela onlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde Amerika'da bir Türk öğrenci kardeşimizin, doktora yapan Rümeysa Öztürk hanımefendi kardeşimizin vizesinin iptal edilmesi, eğitim hakkının oradaki elinden alınması ve sınır dışı edilme kararı hakikaten dünyadaki antisemitist efendim yaklaşımların nereye geldiğini, efendim hangi noktaya geldiğini görmemiz açısından çok ilginç gelişmeler. Batı dediğimiz, Amerika dediğimiz, Avrupa dediğimiz, yani İslam coğrafyasının haricinde olan diğer coğrafyalardaki bize anlatılan ya da bizim nazarımızda oluşturulan algıların aslında ne kadar gerçekçi olmadığını da görmüş oluyoruz. Türkiye'den oraya gidip efendim belli sınavlara girerek Amerika'nın hatırı sayılır üniversitelerinden bir tanesinde doktora hakkı kazanan bir öğrencinin Filistin lehine yazmış olduğu bir yazıdan dolayı ya da Filistinlileri desteklemesinden dolayı eğitim hakkının elde edilmesi, eğitim hakkının elinden alınması daha doğrusu hiçbir şekilde hiçbir insani hakla bağdaştırılamaz, açıklanamaz. Bu da Batı düşüncesinin, Batılı devletlerin gerçek yüzünü görmemiz açısından çok önemli bir örnek olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ülkemizde de zaman zaman farklı gündemler oluşuyor. Tabii bizim programımız itibarıyla biz bütün bu siyasi gündemlerden ayrı bir gündemle sizlerin huzurunuza geliyoruz her hafta. Daha derinden, daha efendim muhkem bir şekilde fikri ve gönül dünyamızı geliştirici, tahkim edici ve uzun vadede bizi daha donandırıcı kitaplarımızı okumak gerektiğini programımız vasıtasıyla söylüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bu cümleden böyle bir girizgahla şunu ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla Türkiye'de, ülkemizde elbette ki gündemler zaman zaman değişiyor. Bizler de bu gündeme karşı kayıtsız kalmamak adına tarafımızı, düşüncemizi, efendim fikirlerimizi ortaya koyarak doğrunun, hakkın, hakikatin, aklı selimin yanında olduğumuzu da söylemekten çekinmemek durumundayız. Zira doğruyu söyleyen insanların sayısı azalırsa o zaman yanlışlar doğruların yerine geçer sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, bu düşüncelerimizi sizlerle paylaştıktan sonra genç dergimizden bir efendim bölümü, yine kitapla ilgili ve kültürle ilgili bir bölümü sizlerle paylaşarak programımıza devam edelim. Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuş isimli kitabı film oluyor. Bunu geçtiğimiz programlarda da farklı vesilelerle gündeme getirmiştik. Türk edebiyatının usta hikayecilerinden birisi olan Mustafa Kutlu'nun sevilen eseri Mavi Kuş sinemaya uyarlanıyor. Mavi Kuş, tabii Mustafa Kutlu'nun diğer kitapları da gerçekten her biri birbirinden güzel ve okunması gereken hikaye ve romanlar, özellikle hikaye kitapları. Ben acizane, böyle dar çerçevede, dar ortamlarda, sohbet ortamlarında, özellikle genç kardeşlerimizle konuştuğumuzda, okunması gereken, bugün en başta okunması gereken yazarlardan ve kitaplardan bir tanesi olarak ifade ediyorum Mustafa Kutlu'yu. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda vaktimizi geçireceğimize, Mustafa Kutlu'nun yaklaşık 30 civarında yazmış olduğu hikaye kitapları var. Mutlaka onları alıp kütüphanemizde bulundurup ve mütemadiyen okumak gerektiğini de ifade ediyorum. Mavi Kuş da bu kitaplardan bir tanesi. TRT ortak yapımı olan filmin çekimlerine Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde başlandı. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in üstlendiği filmde Talat Bulut, Tansel Öngel, Emrah Kaman, Kadir Polatçı, Kerim Yağcı ve Nail Kırmızıgül gibi isimler yer alıyor. Yönetmen Ahmet Sönmez, Mustafa Kutlu'nun Anadolu irfanını perdeye taşımak için uzun zamandır bu projeyi hayata geçirmeyi beklediğini belirterek, filmin önemli bir bölümünün otobüs yolculuğunda geçeceğini ve Anadolu'nun zorlu kış şartlarını da beyaz perdeye yansıtacaklarını söylüyor. Zaten kitaba isim olan Mavi Kuş ifadesi de bu kitaptaki bir minibüsün ismi sevgili dinleyenlerimiz. Mavi renkte köyden kasabaya yolcu taşıyan, Anadolu'da hani olur ya böyle klasik bir hale gelmiş, Anadolu'da köylerden ilçelere, şehirlere, eskiden tabii, şimdi köy ifadesi de kalmadı mahalle olduğundan dolayı. Dolayısıyla o bildiğimiz belki klasik anlamda çocukların, gençlerin, efendim o insanların hayal dünyasını oluşturan, hayatlarına bir hikaye katan o tür durumlar belki azalmış olsa da, Mavi Kuş, Mustafa Kutlu'nun bu kitabında bir köyden kasabaya yolcu taşıyan mavi renkte bir yolcu minibüsünün adı olarak geçiyor. Zaten Ahmet Sönmez'in de filmin birçok zamanı otobüs yolculuğu da geçiyor ifadesinin de altında bu yatıyor. Kitapta zaten Mustafa Kutlu'nun kendi el çizimiyle, şöyle güzel bir çalışmayla, mavi bir minibüs, arka zeminde kırmızı yeşil renkler, mavi renklerle bir çalışma yapmış. Kitabın kapağı da Mustafa Kutlu'nun kendi çizimlerine ait, ki bütün aşağı yukarı kitaplarının kapaklarını kendisi hazırlıyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Bunun duyurusunu yapmış olduk. Daha önceki yıllarda Mustafa Kutlu'nun diğer kitaplarından da film olanlar var. Onları da zikretmiş olalım. Bir diğer haberimiz, Vicdanın Haykırsın, İnsanlık Uyansın şiir, hikaye ve deneme yarışması. Bu da sevgili dinleyenlerimiz, son başvuru tarihi 13 Nisan olarak belirlenmiş. Nedir bu? Mavera Ödülleri 2025 Genç Kalemleri desteklemek amacıyla her yıl düzenlenen Mavera Ödülleri bu yılda edebiyata ilgi duyan öğrencileri buluşturuyor. Vicdanın Haykırsın, İnsanlık Uyansın temasıyla gerçekleşecek olan yarışma, şiir, hikaye ve deneme olmak üzere 3 farklı kategoride düzenleniyor. Yarışma kapsamında her kategoride ilk 10'a giren öğrencilere Balkan Turu ödülü verilirken, dereceye giren 3 yarışmacı ise dizüstü bilgisayar kazanma fırsatı yakalayacak. Ayrıca başarılı bulunan eser sahipleri yazarlık eğitimi alma şansı bulacak ve eserlerini kitaplaştırma imkanına sahip olacak. Mavera ödüllerini de bu şekilde zikretmiş olalım sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu sayfada Burak Genç kardeşimizin hazırlamış olduğu bu kültür sayfasında ön plana çıkan 3 tane kitaptan bahsediyor. Onları da zikredelim ve programımızın bu bölümünün, daha doğrusu giriş bölümünü sonlandıralım. Sonrasında diğer kitaplarımıza devam edelim. Divan-ı Hikmet, Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkiye Diyanet Vakfı'ndan çıkan bir kitabı, dikkat çeken kitaplardan bir tanesi. Böyle büyük kültürümüzün, efendim manevi dünyamızın önemli simalarının divanları ne olduğunu ifade etmek lazım. Tasavvuf erbabının mektubatları olduğu gibi biraz daha böyle edebiyat tarafı olan büyük insanların da divanları var. Eskiden yazmışlar ve günümüze kadar gelmiş. İşte Hoca Ahmet Yesevi'nin de Divan-ı Hikmet'ini Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları neşretmiş. Bir diğer ön plana çıkan kitaplardan bir tanesi de İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Ölüm ve Ötesi isimli kitabı. Bu da Sufi kitaptan çıkmış. Bir diğer çalışma ise Yaşar Bayraktar'ın Timaş Genç Yayınları'ndan çıkan Zerdali isimli Dedemle Bir Yıl isimli çalışması da ön plana çıkan kitaplardan. Bu üç kitabı da sizlere aktarmış olduk sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim Okur Dergisi'nden bazı kitapları, daha doğrusu vitrinde olan kitapları sizlere takdim etmeye çalışalım. Okur Dergisi'nden. Bu kitaplar tabii her birisi muhtevası, okunması, anlaşılması gereken kitaplar. Sadece biz burada isimlerini zikrediyoruz. Ola ki değerli dinleyenlerimiz içerisinde dikkatini çeken ve bu kitabı ben okumalıyım diyen dinleyenlerimiz şüphesiz olacaklardır. O yüzden bazen bu kitapları kısaca geçmiş oluyoruz isimlerini zikrederek. Onlardan bir tanesi İnsan Yayınları'ndan çıkan Faruk Akman, Ömer Faruk Akman'ın tercüme ettiği Joel Hayward'ın yazmış olduğu Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin liderliği, Peygamberimizin siyasi, askeri ve sosyal hayatta yol göstericiliği isimli kitap İnsan Yayınları'ndan 2025 yılında tercüme kitaplar arasından çıkmış. Yine İz Yayıncılık'tan çıkan bir çalışma Ömer Faruk Dönmez'in efendim imzasını taşıdığı Deniz Kenarındaki Yazlığında Emekliliğinin Tadını Çıkaran Ordinarius Profesör Doktor İblis Kurt Düşüren'le Son Röportaj. İlginç bir çalışma sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Deniz Kenarı, kitabın adı da enteresan, uzun bir ismi var. Deniz Kenarındaki Yazlığında Emekliliğinin Tadını Çıkaran Ordinarius Profesör Doktor İblis Kurt Düşüren'le Son Röportaj. Evet, Müslümanın tatili var mıdır, yok mudur tartışması zaman zaman yapılıyor ama şöyle bir ölçü ortaya koymak lazım. Bizim kendimize peygamber olarak kabul ettiğimiz, efendim dünyanın, kainatın kendisinin yüzüsü hürmetine yaratılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, mantığında, efendim hayat anlayışında bugünkü seküler anlayışta olduğu gibi, modern hayatta olduğu gibi bir tatil anlayışı var mıdır, yok mudur ona bakmak gerekir diye düşünüyorum. Elbette ki bir Müslüman istirahat etmesi lazım, dinlenmesi lazım ama فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Bir işten yorulduğumuzda başka bir işe başlayarak da insan dinlenebilir. O açıdan Müslümanın hiçbir zaman dünyada yaşadığı müddetçe bütün sorumluluklarını bir kenara bırakarak şöyle serapa bir efendim istirahat moduna doğrusu girmesi elbette ki doğru değil. Müslüman her daim dert sahibi olan insan, nefes alıp verdiği müddetçe her daim kendisiyle ilgili, efendim etrafındaki insanlarla ilgili, ümmeti Muhammed'le ilgili durumlarla, olaylarla, hadiselerle ilgilenebilme durumunda olan insandır. Bu hayat akışı içerisinde elbette ki kendisinin daha hizmetlerde verimli olabilmesi noktasında farklılıklar, hayatındaki farklı mekanlar, farklı yerler olabilir. Ama modern anlamda bugün tatil, tırnak içinde tatil dediğimiz birçok insanın yaptığı helal haram sınırları gözetmeden, efendim israf, müsriflik düşüncesi akla gelmeden bu düşüncelerle yapılan tatiller de bir Müslümanın dikkat etmesi gerekir diye düşünüyoruz. Onun için bu nereden geldi bu konu? Ömer Faruk Dönmez'in hazırlamış olduğu bu kitapta deniz kenarındaki yazlığında emekliliğinin tadını çıkaran Ordinarius Profesör Doktor İblis Kurt Düşüren'le Son Röportaj isimli kitaptan hareketle bunları söylemiş olduk. Bir Müslüman deniz kenarında da olsa, yazlığında da olsa, emekli de olsa, ki Müslümanlığın emekliliği yoktur, yani Müslümanın emekliliği yoktur, hizmetin emekliliği olmaz. Son nefese kadar, son nefese kadar mücadele, son nefese kadar ilahi kelimetullahı anlatma, efendim ulaştırma, yüceltme, son nefese kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizden istemiş olduğu, Rabbimizin bizden istemiş olduğu o ulvi mesajı çoğaltma, insanlara anlatma gayreti içerisinde olan insandır bir Müslüman. Emekli de olsa, yani dünyevi statüleri bir insanın değişebilir. Bugün bir yerde mesaili çalışıyordur, yarın başka bir yerde, bir vakıf içerisinde, bir dernek içerisinde görev alabilir. Ya da hiçbirinde olmaz, evinde oturan bir insan olup ama etrafında, binasındaki, komşularındaki insanlara, civarındaki insanlara nasıl faydalı olabilirim düşüncesi ile hareket etmesi gerekir. Hiçbir şey yapamıyor ise evinin ahalisine, çoluk çocuğuna, yaşlıysa torunlarına nasıl faydalı olurumun derdinde olması gerekiyor bir Müslüman. Müslümanın bakış açısı budur diye düşünüyorum değerli dinleyenlerimiz. İşte ön plana çıkan kitaplardan da bazıları bunlardı. Bunları da zikretmiş olduk. İnşallah kısa bir araya gidelim sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Aranın ardından güzel bir kitap var. Nedir o kitap? Yine tercüme bir kitap. Aybars Yanık'ın tercüme ettiği, Michael Hector'ın yazdığı Milliyetçiliği Dizginlemek isimli kitap İletişim Yayınları'ndan çıkmış. Bu kitapla ilgili biraz daha teferruatlı bilgi vermeye çalışacağız. Kısa bir aradan sonra efendim ikinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, milliyetçiliği dizginlemek. Bugün dünya geneline baktığımızda sevgili dostlar, milliyeti ırkına bakmadan farklı ülkelerde, dünya genelinde, birçok ülkede daha doğrusu yükselen bir milliyetçilik anlayışından bahsedebiliriz. Bu bizim ülkemiz için de geçerli bir durum. Neresinde durmak lazım bunun? Nereye kadar bu duyguları taşımak lazım? Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani Avrupa ülkelerine baktığımızda da orada hani aşırı sağcı denilen insanlar, efendim aşırı milliyetçiler zaman zaman iktidara geliyorlar. İktidara geldiklerinde kendileri gibi düşünmeyen insanlara karşı biraz daha yanlış ve farklı tutum içerisinde oluyorlar. Dolayısıyla dünyada böyle bir durum söz konusu. İşte mütercimliğini Aybars Yanık'ın yaptığı İletişim Yayınları'ndan çıkan Milliyetçiliği Dizginlemek isimli kitapta da biraz bu konular ele alınıyor. Geçmişten günümüze tarihi bakış açılarıyla ve sosyoloji ile birleşen yönleriyle bu konu irdeleniyor. Dünya Yugoslavya'nın dağılması sonrasında yaşanacakları çok erken bir dönemde izlemeye başlamıştı. Yani 1992 yılında Bosna'da, akabinde de 98-99'da Kosova'da yaşanan ve temeli Sırp milliyetçiliğinin tarihselci kökenlerine bağlı hamaset ve intikam dolu aşırılığıyla beslenen soykırımlar, iyi bir sosyolog, siyaset bilimci ve tarihçi için şaşırtıcı değildi. Bosna Hersek'teki katliamların da temelinde aslında milliyetçilik duyguları vardı. Sırp milliyetçiliği ve Kosova'da yaşanan olaylarda da bugün Bosna Hersek'te şehit edilen binlerce, on binlerce Müslümanın katledilmesinin arkasında oradaki insanların, yani Sırpların aşırı milliyetçilik duyguları etkili olmuştu. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Lakin milliyetçiliğin kendi içerisindeki tür ve kaynak farklılığına bağlı özellikleri onu basit tanımlamalardan uzak tuttu. Yani ontolojik kökleri yok sayılarak milliyetçi aşırılıklar ya da aşırı milliyetçilik ile ideolojik milliyetçilik düşüncesini varoluşsal bir sonuç olarak milliyetçilikle bir tutan topyekuncu bir çıkarım elbette ki kabul edilemezdi. Zira modern dünya, İkinci Dünya Savaşı bittiğinde milliyetçilik yerine daha bölgesel, politik ve çıkar odaklı bir anlayışı kabul etti. Yani ülkelerin arasındaki irtibatlar, ülkelerin arasındaki ilişkilerin milli duygulardan ziyade daha çok menfaat duyguları üzerine kurulduğu bir dönem oldu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Doğu ve Batı blokunun başını çeken büyük devletlerin aksine belirlenen sınırlar içerisinde ezilen çimler misali kalan ikinci kuşak saldırgan milliyetçi devletler giderek büyüyen bir ulusçu kaosu da canlı tuttular. Ve bu kaos eninde sonunda modern dünyanın muktedirleri için de kontrol edilemez bir aşırılığı doğurdu. Michael Hector hem bu soğuk savaş evreninde doğup büyüdü hem de Milliyetçiliği Dizginlemek isimli eserini Kosova Savaşı henüz bitmemişken kaleme aldı. Bu anlamda iki farklı dünyanın milliyetçilik bakışını analiz etme imkanı buldu. Hector, Kolombiya Üniversitesi'nde yaptığı sosyoloji doktorası ile evvela bir sosyolog olarak tanındı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Danimarka'da önemli üniversitelerde alanına dair dersler verdi. Sosyal bilimlerde teorik üretime dayalı dergilerin kuruculuğunu üstlendi. Ancak 1975'te kaleme aldığı ve henüz Türkçe'ye çevrilmeyen bir kitabı, yani ki o da İç Sömürgecilik İngiliz Ulusal Gelişiminde Kelt Sınırı isimli eseri ile tarih ile sosyolojiyi birleştirerek milliyetçiliğe dair multidisipliner, çok güçlü bir analiz bütünü ortaya koydu. Milliyetçiliği Dizginlemek, onun 1996 yılında Oxford'da verdiği dönem içi ve yaz dersleri sırasında ortaya çıkmaya başladı anlattığına göre. Özellikle Balkanlarda bu sırada yaşananlara dair çıkan güncel haberler yazarın çalışmalarını hızlandırdı. Sonra da hakikaten bir akademisyen olarak akademik çevreleri de etkiledi Michael Hector'in Milliyetçiliği Dizginlemek isimli kitabı. Milliyetçiliği Dizginlemek her şeyden önce sosyoloji ve siyaset bilimi alanında oldukça rahat kullanılabilecek bir ders kitabı olarak görülebilir. Bu anlamda Türkçe çevirisini yapan Aybars Yanık'ın hakkını da teslim etmek gerekiyor. Bunun ötesinde eser her şeye çok baştan başlayarak kendinden önce oluşan milliyetçilik teorisi karmaşasını da toplamaya çalışıyor. Belki de bu yüzden çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerini milliyetçilik tanımlamalarının tanımlanamazlığının hala devam eden de facto durumuna da yer verdiğini görmüş oluyoruz. Evet, tarihçi bir akademisyen olarak bu gözle baktığımızda bu kitaba Osmanlı İmparatorluğu'nda çevre milliyetçiliğinin zamanlaması konusu bizim de dikkatimizi çekiyor kitabın içeriğinde. Kitabın son bölümü kendi ile aynı adı taşıyor. Özellikle siyaset bilimcilere hitap eden bu kısımda milliyetçiliğe karşı geliştirilen özellikle federal yapılar, analizler oldukça kıymetli. Belki de çalışmanın en tartışmalı kısımları da burası olsa gerek. Çünkü öncelikle milliyetçiliği bir bütün olarak tehdit kabul edip federatif yapıları bunun karşısında bir çözüm gibi sunma fikri oldukça marjinal bir fikir. Hector eserini 1999'da tamamlayıp ilk kez 2000 yılında yayınlasa da bizde Türkçe'ye çevrilmesi yaklaşık çeyrek asrı bulur. Bu uzun bir süre tabii ki, çünkü dünya değişiyor. Postmodernite düşüncenin her alanında çok daha marjinal düzlemler buluyorken milliyetçilik de dünyanın her coğrafyasında kendine ait müstakil biçime kavuşmuş durumda. En başta Türk milliyetçiliğinin dahi kendi içerisindeki uçlara kaçan farklılıkları düşünüldüğünde eserin zaman zaman genelleme hatalarına düştüğünü de söylemek gerekir. Bir perspektif sunuyor bu kitap milliyetçilikle alakalı sevgili dinleyenlerimiz. Bu açıdan baktığımızda hem ülkemiz açısından hem de dünya tarihi açısından yükselen milliyetçilik durumlarını da biz bu kitabın sayfalarında görmüş oluyoruz. Evet, bu kitabı da bu şekilde ifade ettikten sonra birkaç tane de yine ön plana çıkan kitapların isimlerini zikrederek yavaş yavaş programımızı sonlandıralım. Evet, şu kitaplardan başlayalım sevgili dinleyenlerimiz. Hayal Kırıklıkları Atlası Muhit kitaptan çıkmış, Kenan Bölükbaşı imzasını taşıyor. Türkiye-Irak ilişkilerinde Yeni Ufuklar isimli çalışma Anadolu Ajansı'ndan çıkmış bu kitap. Soner Doğan, Buğra Çelikbilek bu kitabın editörlüğünü yapmışlar. Türkiye-Irak ilişkilerinde Yeni Ufuklar. Şundan dolayı bu tarz kitaplar önemli. Coğrafyamızda, bölgemizde artık yeni bir durum söz konusu. Suriye'nin Esed rejiminin devrilmesi, Suriye'nin yeni bir yönetime kavuşması, Türkiye'de 40 yıldan daha fazla bir zamanda Türkiye'nin enerjisini alan, ekonomisine zarar veren, daha önemlisi insanına zarar veren, ayrışmalara sebep olan PKK terör örgütünün sözde lideri olan, hapiste olan Abdullah Öcalan'ın PKK terör örgütünü feshetme çağrısı bölgede, hem ülkemizde hem Suriye, Kuzey Irak bu bölgelerde yeni bir dönemin başladığının göstergesi şüphesiz. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgedeki etkisi, etkinliği, jeopolitik konum itibariyle de zaten var olan etkisi biraz daha artmış oluyor. Suriye, Irak, Türkiye, öbür tarafta Ermenistan'la yakınlaşmalar, Azerbaycan'daki Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki Karabağ meselesinin bir çözüme kavuşmuş olması. Dolayısıyla bu coğrafyada yeni bir durum söz konusu ortaya çıkıyor. Bu vesileyle Türkiye-Irak ilişkilerinde Yeni Ufuklar isimli bir kitabın herhalde bu konuya ilgi duyan kardeşlerimizin bu dönemde okuması gereken kitaplardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Evet, bir diğer kitap ise Elvan Kıvılcım'ın tercüme ettiği Minotaur kitaptan çıkan Rebecca Solnit'in yazdığı Yürümenin Tarihi, Yol Aşkı isimli kitap. Bu kitabı geçtiğimiz haftalarda sizlere anlatmıştık sevgili dinleyenlerimiz. Yürümenin Tarihi, evet, yürümek hayatımız içerisinde aslında her daim yaptığımız ama işin felsefi tarafı da olan, o gözle bakılması gereken bir eylem, bir durumdur. İnsan aslında ömrünün sonuna kadar sürekli yürüyen bir varlık. Dolayısıyla bu yürümenin felsefesini, yürümenin anlamını farklı şekillerde anlamak, yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. Yürümekten yürümeye fark var. Nereye yürüdüğümüze, nasıl yürüdüğümüze göre değişen durumlar söz konusu. Ama en önemlisi de hakkın yolunda, hakikatin yanında iyilerle beraber doğruya ve hakikate yürümektir, asıl yürümek diye düşünüyoruz. Bu kitabı da hatırlatmış olduk değerli dinleyenlerimize. Bu haftalık bizden bu kadar. Zira vaktimizin sonuna geldik. Radyolar başında bizi dinleyen sevgili kitap dostlarına, siz değerli kardeşlerimize, değerli dostlarımıza tekrar en kalbi duygularımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Sonraki haftalarda, önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırlı kalınız efendim.